Ayrım 8.
Yakup Kadri'nin yüzüne bile bakmadı. Odasına çekilip dinlenmek istiyordu. Hiçbir zaman kendini olayların akışına bırakan hayalperestliğin içinde olmamıştı. Gerçekliğinin sertliğini biliyor ve bunu sık kullanmıyordu. Her kullanışında bir dostunu kaybettiğini görmüş ve üzülmüştü. Şimdi bu sertliğini Yakup Kadri'yi kaybetmek için değil, yeniden kazanmak için kullanacaktı. Güçlü insanların olaylar karşısında boyun eğdikleri için değil, diklenebildikleri için ayakta kaldıklarını görmüştü. Bu gözlemini Yakup Kadri'ye hayran olduğu bir şeyhin terbiyesinde hatırlatmak istedi. Unutma, Nur Baba olaylar karşısında mütevekkil değil, mütehakkim olabildiği için müritlerini omuz öptürebiliyor. Ethem Bey içeri girince Ayşe ile karşılaştı. Akşamın henüz erken saatleri olmasına rağmen evde kimsenin yokluğundan endişeye kapıldı. Ayşe bu endişeli durumu hissetti ve Ethem Bey'i rahatlatmak gereğini duydu. Korkacak bir şey yok. Ethem Bey hemen zihnini rahatlatacak soruyu sordu. Adnan nerede? Biraz dinlenmek istedi. Yukarıdaki divanda uzanıyor. Sanırım uykuya daldı. Bu saatler Adnan'ın uyku saatleri değildi. Adnan'ın bu saatte uyuması için hasta olması akla gelebilirdi. Bu endişeyi gidermek ihtiyacıyla bir başkasına sormak istedi. Kim var evde? Bizden başka kimse yok. Ayşe'nin sesindeki aidiyet arzusu hemen fark ediliyordu. Ethem Bey arzuyu görmezlikten geldi. Başıyla işaret etti. Gidip Adnan Bey'e geldiğini haber vermesini istedi. Alacakaranlıkla birlikte merdivenlerin iki başına örgün ışıklı lambalar yerleştirilmiş, iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak aydınlık yaratılmıştı. Ayşe merdivenleri hızla çıktı. Adnan Bey'in odası aralıktı. Uykuya dalmış görüntüsü içindeydi. Çarşaf üzerinden sıyrılmış ve omuzları, göğüsleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Ayşe uzun süre seyretti. Sesini yükseltip uyandırmak yerine tenine dokunmayı ve küçük sarsmalarla uykudan uyandırmayı arzuladı. Yatağa yanaştı, Adnan Bey'in göğsüne küçük ellerini dokundu ve yavaşça gezindirmeye başladı. Tene dokunma arzusunun içinde uyandırdığı hazları bir kere daha boşaltıyormuş gibi titredi. Ethem Bey'in aşağıda beklediği aklına gelince hatıralarını ve hayallerini toplayıp Adnan Bey'i sarstı. Uyanın, aşağıda Ethem Bey bekliyor. Ehemmiyetli bir konu varmış. Adnan Bey uyandı. Ayşe'nin gözlerindeki sevinç ortaklığını seyretti ve robe de chambre'ını giyip aşağı indi. Ethem Bey salonun bahçeye bakan penceresinin önündeki koltuğa oturmuştu. Adnan Bey'in geldiğini görünce ayağa kalktı. Sen bu saatlerde uyumazsın. Hasta mısın? Biraz dinlenmek istedim, o kadar. Endişe edecek bir husus yok. Ethem Bey'in ehemmiyetli dediği husus, Ankara'nın gönderdiği vali Taşyürek Osman'ın Söke'de kendine bir makam bulması ve yönetimi buradan yapmayı kararlaştırmış olmasıydı. Kendisine destek veren bütün birlikleri birkaç gün içinde yapmayı planladığı bir büyük baskın için hazırlığa çağırıyordu. Ethem Bey eldeki bütün bilgileri Adnan Bey'e getirmiş ve Çakır Beyli'nin hazırlıklı olması gerektiği konusundaki özel emri Adnan Bey'e bizzat tebliğ etmek istemişti. Bir baskın planlanıyor. Bütün köylünün hazırlıklı olması istenmekte. Senin bu işi tereyağından kıl çeker gibi çözeceğine inanıyorlar. Adnan Bey ehemmiyetli denen hususun ne olduğunu öğrenmişti ama bu işin hakikaten istenen rahatlıkta sağlanması için köylülerin nasıl bir gerekçesi olmalıydı. Aydın valisi Taşyürek Osman emrinin tebliğini Ethem Bey'den istemişti ama Çakır Beyli'nin ruhunu ne kadar biliyordu. Adnan Bey hemen her sabah erken saatlerde en yoğun kısrağın sırtına binip kendisine ait olduğu söylenen o uçsuz bucaksız toprakları geziyor ve her gittiği yerde köylülerin saygısı ve ikramıyla karşılaşıyordu. Dağ gibi pamuk rençperlerinin karşısında kısrak sırtındaki bu genç ince yapılı delikanlının etkinliğini sağlayan güç neydi? Bu topraklara dedesi Ali Paşa'nın mirası olarak sahip olması her şeyi çözmeye yeterli miydi? Sırf Ali Paşa'nın torunu olmak bu kadar çok insana istediği gibi emretme hakkı verebilir miydi? Geldiği günden beri bu ilişkiyi dikkatle izlemiş ve mutlak bir itaat gerekçesi bulabilecek hiçbir şey görememişti. Akşam eve döndüğünde gördüğü manzara aylardır kafasındaki sorunu çözmeye yetmişti. Verandanın önündeki gül dalına yerleştirilmiş kenarı mor işlemeli tülbendi alıp tüfeğinin kabzasındaki tozu temizlemek isteyen kahyanın üzerine kurşun gibi atılan genç kızı görmüş ve şaşkına dönmüştü. Adnan Bey dahil bütün Çakır Beyliği'nin gözünü korkutan kahyanın hiddetli şöhretini hiçe sayarak üzerine atlayıp elinden tülbendini kurtaran kızın sözleri soruna istenen açıklığı getirmişti. Bu benim malım, dokunamazsın. Ayşe tülbendini kahyanın elinden kapmış, korkmadan karşısında dikilmişti. Sonra asıl vurucu cümleyi söyleyip uzaklaştı. Bir daha sakın elini sürme. Adnan Bey mülkiyetin ne kadar önemli bir duygu olduğunu görmüş ve hükmünü vermişti. Vatan toprağı, vatan toprağıydı. Ama eninde sonunda birinin mülkiyetindeydi. Çakırbeyli çiftliğinin sınırlarını kimse bilmiyordu. Ali Efendi'nin uzanabildiği bütün sınırlar mülkiyetindeki topraklardı ve burada binlerce insan çalışıyor, ürünü getirip Ali Efendi'nin dizleri dibine boşaltıp göstereceği insaf ölçüsünde pay almayı bekliyorlardı. Yıllardan beri usul değişmemişti. Kahya'nın göz korkutan hiddeti bu payın tayininde Ali Efendi'yi yönlendirmesiydi. Bu yüzden kimse Kahya ile ihtilafa düşmeyi istemiyor ve onun istediklerini yapmak gereğini duyuyordu. Adnan Bey çocukluğundan beri bu usulün sızıltısız işlediğini görmüş, bir mana verememişti. Küçük Ayşe'nin tülbendini Kahya'nın elinden alırken gösterdiği cesaret, mülkiyet duygusunun o küçük bedene yerleştirdiği büyük mücadele azmiydi. Taş yürek Osman Bey'in Çakırbeyli'den istediği şey aslında Ayşe'nin gösterdiği azim ve cesaretti. Adnan Bey, Ayşe'nin kirpiklerindeki teselli kadar iyi bakışların sükunetini uzun uzun seyretmiş ve çenesinden tutup yüzünü kendine daha da yaklaştırmıştı. Başındaki tülbendi eliyle çıkardı ve bir lepiska demetini arzuyla avuçladı. Bir hasretin sükunet buluşu gibi mutluydu ve gözlerinin içini bütün sıcaklığıyla güldürüp ekledi. Kahya'nın gözü bir senden korktu galiba. Ayşe tülbendi çıkarması için Adnan Bey'e izin vermiş ama boynundan küçük göğüslerinin arasına uzanan kolye için utançlı bir ricayla kalmasını istemişti. Ethem Bey valinin emrini tebliğ etmiş ama Çakırbeyli çiftliğinden beklenen sayıda mücahidin nasıl derlenip topurlanacağı konusunda bir tereddüt geçirdiğini de Adnan Bey'e aktarmıştı. Bize çok güveniyor. Lakin bu kadar adamı nasıl bulacağımızı kestiremiyorum. Adnan Bey istifini bozmadı. Konuyla hiç ilgisi bulunmayan bir açıklamaya başladı. Bazen pencerenin önüne gelip geniş ovaya bakıyor, bazen dönüp evin tavanlarındaki süslerin güzelliğiyle şiir okur gibi sözlerine bir rezin ve kafiye lezzeti katıyordu. Bazen de hayal kurar gibi gözlerini bilinmeyen bir ufkun derinliğinde gezindirip evin o zevkli tavan süslemelerinin arasına yerleştiriyordu. Ethem'im, günlerdir kafamı işgal eden bilmeceyi çözdüm. Artık sorumluluğumun sınırlarını ve manasını çok daha iyi biliyorum. Ethem Bey'in koluna girip onu ovaya bakan pencerenin önüne getirdi. Ovanın uçsuz bucaksız enginliğini gösterdi. Bu çiftliği ve üzerinde yaşayan bütün insanların dostluğunu kazanmak için, gözü görmeyen bir ninenin gergefte nakış işlemesi gibi bütün duygularımı işledim. Ethem Bey böyle bir girişin nasıl sonuçlanacağını bilmiyordu. Ama zihninden geçenler onu tedirgin etti. Eğer tahmin ettiği doğruysa bu kadar hiddet ve baskıyla kazanılmış olan otorite nasıl sürdürülecekti? Bu topraklar efendinin topraklarıydı. O efendiyi Allah yaratmıştı ve o efendi köylülere fırsat vererek onların ayakta kalmasını sağlamıştı. Kahya'nın dediği gibi Allah efendiyi ve efendi de köylüyü yaratmıştı. Bu düzenin başka türlü yürümesi mümkün değildi. Bu toprakların sahibi Hacı Ali Efendi bile bir karış toprak gözünden yağmurlu gecenin yarısında öldürülmüş ve taşkın Çine çayını aşıp katillerin peşine düşmek mümkün olmamıştı. Şimdi bir delikanlının biraz da hayalperest bir anda verdiği kararla bu yüzyıllık düzen değişecek miydi? Velev böyle bir karar verilmiş olsa bile bu karar uygulanacak mıydı? Yahut efendinin her verdiği kararın tartışılmazlığı bu kadar önemli bir meselede de uygulanacak mıydı? Adnan Bey zihnindeki bilmecenin çözümünü açıkladı. Topraklarımı köylüye dağıtacağım. Toprak sahibi olan artık bilecektir ki vatan toprağı kendi malıdır. Vatan toprağını savunurken kendini savunmaktadır. Büyük annesi Fıtnat Hanım'ın hemen her vesileyle kendisine toprak sahipliğinin en büyük güç olduğunu anlatan nasihatlerini hatırladı. Fıtnat Hanım, Adnan'ın bu topraklarda beyliğinin süreceğine inanmış ve hayatın disiplinlerini bu topraklarda öğrenmesi için ailesinden aldığı dersleri aynen torununa aktarmıştı. Oğlum, sen bana ailenin tek yadigarısın. Bu toprağı, bir çiftliği sakın unutma. Git oku, öğren, yetiş ama dön gel ve sür bu toprakların saltanatını. Bu toprağı ellerin eline, avcuna bırakma. Toprak nankör değildir. Ne ekersen sana onu fazlasıyla verir. Sen toprak beyisin ve toprak beyi olacaksın. Toprak adamı olmak ne büyük gururdur, biliyor musun? Toprak adamı olduğunu sakın unutma. Ethem Bey, bu kararın hangi sonuçları doğurabileceği konusunda Adnan Bey'in bir muhasebesi olmadığına yemin edebilirdi. Duygusal arkadaşının birdenbire heveslenip bu toprakları dağıtacağı endişesine kapıldı. Toprak yoksa Çakırbeyli'de hiçbir şey yok demektir. Toprak yoksa hiçbir sevgi ve şefkatin de olmayacağını biliyordu. Toprak yoksa hiçbir otoritenin ve güvenin kalmayacağını da biliyordu. Toprak yoksa sevginin ve saygının hükmü bile 3 gün sürerdi. Şimdi bütün bu imkan ve nimetler nasıl olur da yorgun ciğerli bir delikanlının şairane hayalleriyle gelişigüzel dağıtılabilirdi? Adnan Bey'in bu noksanlıkları kestiremediği fikrindeydi ve biraz da asabi bir dille fikrini aktardı. Bu topraklar kaç yüz senedir senin ailene ait. Sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi davranıp bu haklardan vazgeçemezsin. Bırakınız buna teşebbüs etmeyi, hayal etmenizi bile hayretle karşılıyorum. Sesini daha da sertleştirebilirdi ama yumuşak tonda konuşması Adnan Bey'i etkileyip fikrini yeniden gözden geçirmesini sağlayabilirdi. Ethem Bey bu tür deneyleri daha önce de yaşamış ve Adnan Bey'in nerelerde pes edeceğinin kıvamını iyi yakalamıştı. Ethem Bey'in zamana ihtiyacı vardı. Kapatalım bu bahsi. Hayır, aksine daha da deşelim. Ethem Bey'i alıp konağın en üst katına çıkardı. Kulenin bulunduğu yere getirdi. Etrafa bakıldığında uçsuz bucaksız ovanın her yanı rahatça görülüyordu. Eliyle güneyi gösterip doğuya kadar bir kavis çizdi. Bu topraklar benim. Evet. Sonra kuzeyi gösterip yine geniş bir kavisle batıyı işaret etti. Bu topraklar da mı benim? Evet. Adnan Bey sırtını topraklarına dayamış gibi kulenin en ucuna gitti ve sesini yükseltti. Şuna bak, güneyinde İtalyanlar, kuzeyinde Yunanlılar, doğusuyla batısıyla bütün topraklarım 2 müstevlinin işgalinde. Ve sen bana kalkmış, topraklarımın bolluğundan ve bereketinden söz edip 200 yıllık aile hakimiyetinden söz ediyorsun. Sesinin tonunu yükseltti. Böylece daha etkili bir görünüm kazanmaktan çok, kararlılığının ne kadar kesin olduğunu göstermek istedi. Taş yürek Osman bile bu toprakların savunması için bir yol bulamamış, tereddüt içinde adeta yalvarır gibi seni araya sokmuş. Ethem Bey'in böyle bir münakaşada sertleşmesi söz konusu değildi. Sabırla bekler, aradan zaman geçince Adnan'ın hayallerinin sulandığı bir zamanı yakalar ve verilmiş kararlarını değiştirirdi. Münakaşayı büyütmenin anlamı yoktu. Biraz sabır her şeyi çözecekti. Adnan Bey bu ihtimali de bertaraf etmek istedi. Yarın köylüler vatan toprağının Adnan Efendi toprağı değil, kendi toprakları olduğunu gördüklerinde o büyük mücadeleyi başlatmak mümkün olacaktır. Adnan Bey yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Kulenin helezonik merdivenlerini aydınlatmak için elinde küçük bir lamba tutuyordu. Bir ara sendelemiş ve lambanın gazı üzerine dökülmüştü. Ayşe merdiven başındaydı. Yüzünü yere eğmişti. Adnan Bey yanından geçerken başını kaldırdı. Tülbendini çıkarıp Adnan Bey'in gazla kirlenmiş eline sardı ve geri çekildi. Adnan Bey hiçbir şey olmamış gibi tekrar salona döndü. Ethem Bey'i verandanın yanına getirdi. Ayşe'nin kurumak için tülbendini astığı güldalını gösterdi. Biraz evvel bu küçük kız şu küçük bez parçasını savunmak için Çakırbeyli kahyasının yakasına yapışmış, benim malıma el süremezsin diye yeri göğü inletmişti. Şimdi gaz yağına bulayacak kadar cömert. Her şey mülkiyet duygusunda kendini gösteriyor. Geriye döndü. Ayşe ile göz göze geldi. Ayşe evin delişmen kızıydı. Bütün Çakırbeyli'nin gözü onun üzerindeydi. Yukarıda iki kişilik sofra hazırlamış, bu ağır münakaşadan sonra tabağın birini sofradan kaldırmıştı. Adnan Bey kütüphaneye yürüdü. Cömekanın kapağını açtı. Raftan indirdiği kitabı Ethem Bey'in önüne koydu. Çocukluğumda büyük hanım okurdu. Sonra bana okumasını öğretti. Sonra hediye etti. Ve sonra bu kitabı hayatımızın en önemli düsturu olarak başımın her sıkıştığı anda okumamı vasiyet etti. Adnan Bey, Fıtnat Hanım'ın kendisine vasiyet ve hediye ettiği kitabı Ethem Bey'in önüne koydu. Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiyası'nın ilk cildinin üzerindeki yazıyı okuması için kitabı çevirip ileri sürdü. Fıtnat Hanım'ın özenle yazdığı vasiyet cümlesini okuyordu. Oğlum, çiftçilik peygamber sanatıdır. Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa'nın dışında bütün peygamberler çiftçidirler. Hem de Hazreti Adem'den başlayarak. İnsanları doğru yola getirmek için peygamberimize sapan değil, kılıç kullanmak emrolundu. Artık peygamber gelmeyecek. Sen de vakti gelince askerliğini yapacak, kılıcını kullanacaksın. Ondan sonra doğru toprağına, doğru çiftliğine. Sen peygamber sanatına bak evladım, onu düşün. Fıtnat Hanım'ın vasiyeti Adnan Bey'i bağlamıştı ama işin asıl gerçeği kendi içinde yükselen adalet ahlakıydı. Kararını vermişti ve asker olarak kılıcını kullanıyordu. Ethem Bey'in tam karşısına geçti, gözlerinin içine baktı ve sözlerindeki mananın tam ölçülerde kavranacağına emin oldu. Sonra sesini yumuşattı. Ethem'im, taş yürek Osman Bey'e söyle, yüreğini ferah tutsun. Çakırbeyli kadınıyla, çoğuyla vatan toprağını ölünceye kadar savunacaktır. İşgalin ağırlığı ülkenin her köşesinde hissediliyordu. Acı, sıkıntı, hatta ölüm içinde bir imparatorluk, çaresizliğinin kahrını yaşamaktaydı. Cepheler felaket haberleriyle doluydu. Hamidiye kruvazörü bir sonbahar serinliği içindeydi. Sular durgun, gönüller huzursuzdu. Herkesin yüreğinde faniyi ölümsüz kılacak bir duanın sabırlı bekleyişi vardı. Bu duanın kabulünde kimseye minnet etmeyen gergin bir gurur gizleniyordu. Zulmete esir olmuş duygular yerini gür suların aktığı pınarların yatağına uzatmıştı. Gece çökmüş, sisler dağılmış, sanki cennet ile cehennem keskin bir çizgiye ayrılmış gibi iki kavgalı dağ başına dönmüştü. Nazım güverteden seyrediyordu. Karanlıkta yakınlığı belli olamayan bir çizgi üzerinde tek tük parlayan ışıklar vardı. Bu aydınlık bir teselli vermiyor, aksine giderek koyulaşan gecenin içinde bütün çarelerin tükendiğini bildiren bir akıbet tebliği gibi ağırlığını hissettiriyordu. Her yönüyle bir mütareke gecesi yaşanmaktaydı. Nazım ne ümitli bir ışığın, ne bir teselli hissinin bulunmadığı karanlık ve kimsesiz sokakların sessizliğini görüyordu. Siyah gecelerden teselli arayan birkaç dostunu arıyormuş gibi yorgun hisler içindeydi. Çevresindekilerin yüreğinde hayata darılmış insanların teselli bekleyişi vardı. Hepsi hicranlı, hepsi yaşlıydı. Hepsinin gamlı ruhunda nurları paslanmış, ana hasreti boy vermişti. Koskoca imparatorluk artık dört omuzda götürülen cemaatsiz bir cenaze gibiydi. Nazım Celile'yi özlüyordu. Celile Nazım'ın gözlerindeydi. Göklerde hasretli bekleyişin ışıkları vardı. Mehtap dumanlı ziyanın içinde uzayıp kısalıyor, yan yana dizilmiş kayıkları aydınlatıyordu. Celile'nin dalgın sularda sallanan akisleri bir el lambasının ışığında yorgun bakışlı kadın gölgesi gibi mahzundu. Bu gölge boşluğu yırtan çığlıklarla ağlıyordu. Hıçkırıklar, viran koğuşların solgun benizli denizcilerini mutlu eden vuslat sesi gibi yerleşmişti. Nazım yavaşça denize eğildi. Sulardaki aksin yüzü şimdi gülüyordu. Celile ile hasret gideriyormuş gibi daha yaklaştı ve yavaşça fısıldadı. Şu yanan alnıma bir kere dokun anne. Nazım annesini bir ilahe gibi içten söylenen seslerde özlüyordu. Bu ilahenin başında hale, gözlerinde nur vardı. Bu nuru unutması imkansızdı. Çocukluk günlerinin ilk hatırasındaki ışık buydu. Bugün bile en karanlık gecelerin kuytusunda bu ışık gelip onun boş muhayyalesine bütün varlığıyla oturuyordu. Dedesi Nazım Paşa'nın Mevlevi ahbaplarıyla yaptığı dergah sohbetlerinde okunan şiirleri dinliyor ve benzeri şiirleri çok daha anlaşılır bir lisanla yazacağının güveniyle gururlanıyordu. İlk şiirlerini devrin iddialı şairinin takdir cümleleriyle övdüğünü annesinden dinlemiş ve gururlu bir mutluluk duymuştu. Bahriye, mektebindeki hocası Yahya Kemal Bey'i ilk gördüğü gün nimet kapısına gelmiş gibi bahtiyardı. Bu bahtiyarlığın sonuna kadar sürmesi için dua etmiş, çare aramıştı. Daha sonra Yahya Kemal Bey'in ailenin yakın dostu olarak evlerine girip çıkması, her seferinde küçük şairin mısralarını okuyup değerlendirmesi, herkesin içine sinen bir saadet asrıydı. Yahya Kemal Bey, Nazım'ın şiirlerini değerlendirmiş ve geleceğini belirleyecek hükmü, Celil'inin kulağına biraz bencil, biraz da mahrem bir lezzetle fısıldamıştı. Kadim şiirin kapılarından yepyeni bir ufka koşuyor bu delikanlı. Nazım, Hamidiye kruvazörünün en genç subayıydı ve bu delikanlı subay annesini özlüyordu. Mütarekenin acısı bu özlemin teselli kadar iyi duygularını yok ediyordu. Nazım'ın canı yanıyordu. Canının yeniden yandığını hissetti. Yahya Kemal ile annesi arasında başlayan derin aşkın kabul edilebilir tarafı yoktu. Evine bir hoca olarak gelen Yahya Kemal, Türk şiirinde ve düşünce hayatında itibarlı isim olarak ne kadar hürmet görürse görsün, onu bir baba gibi kabul etmesi imkansızdı. Hikmet Bey'in sefahat iptilasını biliyordu. Hatta babasıyla arasında hatırlanacak samimiyette tek hatıra bile yaşanmamıştı. Her şeye rağmen Celil'e el sürme hakkının bu sefahat düşkünü adama ait olduğunu düşünüyordu. Bu acılı aşk içinde hiçbir şey bunun aksini kabule zorlayamazdı. Nitekim zorlanmadı. Bir kış gecesi Yahya Kemal'in palto cebine koyduğu mektupla bu aşkın sona ermesini sağlamaya çalıştı. Hocam olarak girdiğiniz bu eve, babam olarak girmenize asla müsaade edemem. Nazım yeniden sulara baktı. Gün ışımış, sahil silüeti belirgin ışıklarla karşısına geçmişti. Bu ışıkların her birinde Celil'e vardı. Teninin ateşi, yüreğinin ateşi denizin dibine çökmüş, binlerce yıllık definelerin kapağını açmak isteyen yakıcı bir hisle hayallerine hakim olmuştu. Her şey Celil'eydi. Yeniden sulardaki aksine baktı. Bu akis hala o eski sıcak ve güleç haliyle Nazım'ın özlemiydi. Yüzü gülüyordu. Yeniden Celil'e hasret gideriyormuş gibi sulara daha yaklaştı ve daha gür sesle fısıldadı. Ümit gibi parla, ışığından mahrum etme.